Ayrım 2. Olduğu kadar güzeldik. Mahir Ünsal Eriş. Sayfa 19. Benim adım Feridun. Yaşa, işe güce, itibarı en ufak hürmeti olmayan bu acıya aşk acısı döverler. Kim olursan ol, seni saklandığın yerde, er ya da geç buluyor. Gelip göğüs kafesini ateşle sıvazlıyor. Ve sen içeride, kapkara kurum tutuyorsun. Ağzını açsan, alevler püskürüverecekmişsin gibi. Ciğerlerine damla damla kurşun eritiyorlarmış gibi. Kolay kolay geçmiyor. Geçtiğinde de sen geçmiş olduğunu bile fark etmiyorsun. Yağmurlu havalarda sızlayan eski bir kırık gibi sızlayıp duruyor. Kendini hatırlatıyor. Bir tadı, bir kokusu, bir eti var hatta. Bir kütlesi gelip göğsüne oturmasından belli. Kokusunu, kütlesini hesap edemiyorum ama bir tadı varsa bence. O genizde kalmış greyfurt tadını andırıyordur. Çok sevdiğin bir şeye benzeyen ama o olmadığını bal gibi bildiğin bir tat. Acı, buruk. Portakala benzeyecek neredeyse. Değil ama işte. Hani kelime çok havalı olmasa kekre diyeceğim. İstediğin kadar yutkun. Üstüne istediğini ye. İç. Geçmiyor. Genzinden aşağı yuvarlanıp gitmiyor. Ne yediğinden anlıyorsun. Ne içtiğinden. Allah belanı versin. Bir de yalnızlık var. Onu da hesaba katmak lazım. İlk başlarda onsuzluk sanıyorsun bunu ama değil. Basbayağı yalnızlık işte. Aynalarda kendini görmekten sıkılacak kadar yalnızlık. Yatağa yattığında kendi kokunu duymaktan öğürecek kadar. Kimseyi istemiyorsun yanında ama durup durup da yalnızlıktan şikayet edesin geliyor. Bir şeyden şikayet edebilmek için bile insan lazım. Öyle hileli bir şey bu. İstiyorsun ki hep senin terk edilişinden bahsetsinler. Hep seni yalnız bırakana lanetler okusunlar topluca. Sen de ne çok severmişsin be kardeşim desinler. Hak etmiyor, kızgın alevlere gelsin inşallah. Sen hiç üzme kendini deyip hep sırtını sıvazlasınlar. Olmuyor ama. Bir dinliyorlar, iki dinliyorlar. Sonra bir bakıyorsun. Sen anlatırken onlar telefonlarıyla oynuyorlar. Saatlerine bakıyorlar. Sigara paketinin naylonundan çiçekler yapmaya uğraşıyorlar. Senin de içinden gelmiyor işte ondan sonra. Kendi kendine kalıyorsun. Hay ben böyle aşkın ızdırabını deyip kalaylayamıyorsun çünkü. Aşk da senin ızdıraptı. Ondan sonrası aynada kendi yüzün. Yatakta kendi kokun. Evin içinde şikayet bile edemeyeceğin kendi dağınıklığın. 18. günüydü. 17 gün boyunca erimiş bakırla beslenmiş, civayla yıkanmış, cam kırıklarından yataklarda yatmıştım. Canımın acısına dayanmak için tahta kaşıklar dişleyerek uykuyla boğuşmuş. Bir ejderhanın ağzından çıkan nefesi solumuştum. Biraz olsun azalmıyordu bile anısını sattığım. Arada bir çıkıp ekmek ve sigara aldığım, kendine bakkalcı denmesini seven bakkaldan başka kimseyi görmemiş. Bakkalcıdan da daha uzağa gitmemiştim. Çalışmak iyileştirir, çalış, çok rahatlayacaksın diyen, çok bilmiş eş dostun ahkamına inat. Çevirilere elimi bile sürmemiştim. Teslim etmeme de pek bir şey kalmamıştı üstelik. Bütün dünyaya, çevirmek zorunda olduğum mösyölere bile şiddetle ifrit oluyordum. Yokluk, yoksunluk, ayrılık, azap görmeden yazmışsın. Fransızca, Fransızca. Ağzında pipon, önünde şarabın eksik olmamış. Bir de yumurtladıklarını Türkçe'ye çevirmemi bekliyorsun pezevenkti. Rahmetlik adamlara bile öfke duyuyordum. Evde hiçbir şey yapmadan vakit geçirmenin tüm kaynaklarını tüketmiştim artık. Torunlarıma bile yetecek kadar sıkılmıştım. 17 gündür ışıkları bile açmadan, açmışsam söndürmeden oturduğum evinde. Küçülüp küçülüp sonunda tamamen kaybolmayı beklemiştim ama onu da beceremiyordum. Menkıbe kitaplarındaki kul hakkıyla can veremeyen günahkarlara dönmüştüm. Ne ölüyordum, ne unuyordum. 18. gün dışarı çıkmaya karar verdim. Kendimi iyi hissetmenin değilse bile, kötü hissetmemenin muhakkak bir yolu olmalıydı. Ölmedik ya. Öğlene doğru bir duş alıp tıraş oldum. Tıraş olmak ne garip şey. Her seferinde altından gençliğin çıkacakmış gibi kendi yüzünü kazıyorsun. Fakat yine biraz daha yaşlanmış halin kalıyor eline. Aynadan bakıyorsan öyle geçkin, yorgun. Güzel kokular sıktım üstüme başıma sonra. Bunu çok uzun zamandır yapmamış olduğumu fark ettim. O gitmeden önce bile. Sevilirken kendimize, sevdirmeye çalıştığımız zamanlardaki gibi bakmıyoruz çünkü hiç. Biri gelip bizi tezgahtan alana kadar, bir manavın önlüğüne süre süre parlattığı elmalar gibi cilalayıp duruyoruz kendimizi. İlk ısırıktan sonra, ısırılan yerlerimizden kararmaya başlıyoruz ama. Akşam serin olur diye ince ceketimi sırtıma alıp çıktım evden. Sen yokken, yani sen evde, aşk acısıyla, bittikçe alt üst edilen bir kum saati gibi, damla damla tükenirken, bu insanların hepsi yaşamaya devam ediyorlar. Elektrik faturası yatırıyorlar, sinemalara gidiyorlar, araç muayenesi yaptırıyorlar. Kat karşılığı arsa için müteahhitlerle pazarlık ediyorlar. Arabalara, dolmuşlara, teknelere, trenlere biniyorlar. Konuşuyorlar, gülüyorlar, kavga ediyorlar. Ter kokuyorlar, ayakkabı boyatıyorlar. Bir sen yoksun içlerinde ve bunun farkında bile olmuyorlar. Seni bu hale koyan bile onların arasında dolaşıyor, yaşıyor, ediyor ama sen evde oturmuş, dünya durdu sanıyorsun. Ben çok yoruldum, biraz ara verelim mi dediğinde onlar da mola verdi sanıyorsun. Öyle olmuyor ama geç kalırlarsa hayatta yer kalmayacakmış gibi can havliyle sokaklara koşuyorlar. Yaşıyorlar. Uzun süre evden çıkmayınca dışarıdaki Ademoğlu kalabalığını kabul etmek zor geliyor işte bu yüzden. Önce hepsini yabancılıyorsun. Sonra her birini bir zamanlar bir yerlerde tanımışsın da unutmuşsun gibi gelmeye başlıyor. Öyle bakıyorsun yüzlerine tek tek. Bir şeyler arar gibi. Onlar da yüzlerine bakışına bakıp huzursuz oluyorlar. En iyisi Erdi'ye gitmek. Akşam 7:30 gibi belediye otobüsüne bindim Bandırma'dan. Şimdi denizden çıkıp tuzlarını duş giderlerini akıtanlar, mangallarını yerlemeye, büyük salata kaselerini masalara taşımaya, havlularını ve mayolarını iplere asmaya başlamışlardır. Mamun köyünün Etibank'ın tozuyla kırmızıya boyanmış yolları, evleri ve ağaçlarını, gübre fabrikasının insan öğürten kokusunu arkamda bırakıp 8'e doğru indim Erdi. Erdek hakkında söylenecek ne çok şey var ve ne söylersek söyleyelim, ne kadar azını anlatabilir bütün bunlar. Keten bir gömleğin nemli, efil efil ılıklığıyla karşıladı beni Erdek. Daha garajdan, iyi gelecek gibiydi. Gitmeseydi, bana yapmasaydı, belki de birlikte yürürdük şimdi sahile kadar. Sonra oturur bir yerlerde tavla bile oynardık. Ben yenilirdim, koltuğumun altına alırdım tavlayı. Düşünmemen lazım bunları. Bunları düşünmemek için geldim buralara. Ara sokaklardan meydana yürüdüm sonra. Ben küçükken babam beni bir tabelacının yanına çırak vermişti burada, Erdek'te. Derken bir gün, bir cuma vakti, beni dükkanda bırakıp namaza giden adamcağız, orada kalp krizi geçirip ölüvermişti. Dükkan birilerinin aklına ta gece yarısı geldiği için, o saate kadar bir sandalyenin üstünde beklemiştim öylece. Onunla yaptığımız tabelalardan birini gördüm meydana çıkarken. Demek ki insan, yaşıyorsa, nasıl olsa iz bırakıyor. Bir zeytincinin paslanmış tabelasında bile olsa. İlla birilerinin kalbini dağlamına lüzumu yok iz bırakmak için demek ki. Yanımda olsaydı, ona da anlatırdım bu cuma namazı hikayesini. Tabelayı gösterip. Sonra tabelacılığın eskiden nasıl bir şey olduğunu, nasıl yapıldığını, şimdikilerin her şeyi bilgisayardan çıkarıp hazırladığını, bu işin asıl o zamanlarda marifet sayıldığını anlatırım. Ne çok severim karşımdakinin hiç bilmediğini anladığım bir şeyi uzun uzun, yaya yaya anlatmayı. Hayran hayran bakardı bana, sussam öpüverecekmiş gibi. Of, git aklımdan ne olur. Meydandaki çay bahçelerinden birine oturmak geldi içinden sonra. Çünkü Erdek bir kitap olsaydı, bu çay bahçeleri ilk cümlesi olurdu onun. Gelindi mi, oturulmalıydı. Bir çay, birkaç sigarayla, kıyıda, kayığında av onaran, çaperi kösteği hazırlayan balıkçıları seyretmek. Bir tost isteyip, bacaklarına sırnaşan kedilere atmak. Yakın masalarda konuşulanları dinlemek. Birini bekliyormuş gibi. İkide bir saate bakmak iyi gelebilirdi. Gelmeliydi en azından. Gözüme kestirdiğim ilk çay bahçesine girdim. Geçip aile tarafı levhasının tam aksinde bir köşeye oturdum. Bir keresinde lisedeyken okuldan kaçıp gelmiştik bu çay bahçesine. Okey oynarken kavga çıkmıştı aramızda. Sonra arkadaşlardan biri öbürünün kaşını yermişti ıstakayla. Şurada, bir yanımdaki masada. İnsan aşk acısı çekerken ne aptalca ne çocukça şeyler düşünüyor. Bir kırılgan ergenlik, bir hülyalı, hicranlı hal gelip yerleşiyor aklının dimağının tam ortasına. O mu daha uzak artık, yoksa lise yılları mı diye geçirdim aklımdan. İkisi de dönmemecesine geçti gitti neticede. Daha fazla saçmalayamadan garson geldi neyse ki. Elindeki çay dolu tepsiyle. Abi çayım yeni, vereyim mi dedi. Kafamı salladım, konuşmadan. Yaşlanmanın en güzel yanı bu. Konuşmadan baş hareketleriyle anlatabiliyorsun neyi isteyip istemediğini. Şimdi lisede olsam, ne sallıyorsun lan kafanı gevşek diye azarlayacaktı beni. Adam gibi cevap versene. Olmadı, gene olmadı. İçimin sıkıntısı azalmadı. Ezilmedi bile. Çay içtim. Bir çaya iki sigaraya bağladım. Sonra bir çay daha. Nereye gidersen git. Aklını da, cesedini de yanında taşıyorsun. Kendini birine emanet edip, fırsattır deyip tüymedikçe bu elevli azaptan kurtulmanın yolu yok. Ölesiye bu canın içindesin çünkü. Üçüncü çayı bilmem kaçıncı sigarayla içerken gözüm televizyona takıldı. Böyle yerlere neden televizyon koyarlar acaba? Bu güzel körfezi, iskeleyi, balıkçıları, kedileri, zeytin adasını, bisikletleriyle geçen güzel bacaklı kızları, bebek arabalarında karnı tok, sırtı pek gülücükler atan insan minyatürlerini seyretmek varken, televizyonda daha cazip ne olabilir ki? Ama biliyorum da bir yandan, burada bir gün bile televizyon açılmasa, oturdukları yeri denize değil, televizyona göre konumlayan teyzeler, o televizyonu illaki açtırırlardı. Çünkü televizyon yalnızca mucizevi ışığında, değişik hayatlar saklayan sihirli bir kutu değil, basbayağı evden, haneden, mahalleden biriydi. Kadir İnanır'la Türkan Soray bir düğünde karşılıklı oynuyorlardı televizyonda. Biraz sonra vurulacaklardı biliyorum. Belki 10 kez izlediğim film. Ama yine de biraz sonra biteceği bilinen bütün mucizeler gibi çok güzeldiler. Hele Türkan, o insan güzeli, o kadın şahanesi. Kalemle çizilmiş gibi kaşı gözü. İnsanı kendi çirkinliğinden utandıracak güzellikte gülüşüyle ne muhteşemdi. Sahi, ne kadar güzel gülerlerdi ikisi de eskiden. Ve şöhretli olmak, insanların gözü önünde, eski fotoğrafların onların elinde, duvarlarında, hatıra defterlerinde capcanlı duruyorken, yaşlanmak ne acı. Bir gelin gibi mutluydu Türkan. Damat, Kadir İnanır'ın gençliğiydi çünkü. En güzel zamanlarıydı. Mahcup, Muzaffer ve Ketum, kolları havada oynuyorlardı. Ve silahın patlamasıyla kararımı verdim ben de. Bir düğüne gidecektim. Ya orada bu yalnızlığımla daha da yalnız kalıp içimdeki acıyı bu yeni sıkıntımla boğacaktım. Ya da kalabalığa, hem de çok gürültülü ve hareketli bir kalabalığa karışarak biraz olsun iyileşecek, kısa süreliğine de olsa iyi hissedecektim. Buna nasıl ihtiyacım vardı? Kılığımı yokladım. Fena değilim. Hem yazlık yer canım. Kim kimin kılığına bakıyor sanki? Oğlan tarafı, kız tarafını yakıştırır beni. Kız tarafı oğlan tarafından bilir. Olur biter. Çay bahçesinden kalkıp Çuğra tarafına doğru yürümeye başladım. Kamplar, oteller, pansiyonlar, parmak arası terlikler. Beyaz atletlerin içinde daha gevrek duran bronzlaşmış omuzlar. Kızarmış burunlarının derileri soyulmaya başlamış. Dondurma yiyen çocuklar. Bisikletlerin peşinden koşan güzel gülüşlü köpekler. Ve mısırcılarla dolu bir dünya. Sanki bütün bu yüklerinden kurtulmuş. Bu hafiflemişlerin dünyasında. Kafamın ve göğüs kafesimin içinde erimiş demir taşıyormuşum gibi yürüdüm bir müddet. Kederli. Geçsin istiyordum. Nefesim genişlesin istiyordum artık. Ne olurdu sanki burada biz bize, el ele, beraberce yürüseydik biz de. Terlik giyseydim ben de mesela, Elinden tutsaydım. O közlenmiş mısır yeseydi. Benden boşta kalan eliyle. Dişlerinin arasına girseydi kara kara. Öyle de sevseydim onu. Ağzının karasından öpseydim. Ben niye yalnızım? Şu köpek bile tasmasını kavrayan ele dönüp dönüp gülümserken. Ben böyle sevdiğim, böyle kendimden vazgeçtiğim halde niye yalnızım? Niye mutsuzum? Çıkamadım işin içinden. Düğün iyi fikir. En iyisi düğün. Kalabalık iyi. Gürültü iyi. Otellerden, çay bahçelerinden birinde muhakkak bir düğün olmalıydı. İnsanların hepsi, davetliler işi, soğuğu, kardan kapanan yolları bahane edemesin de, altınını paşa paşa getirip taksın diye yazın evlenmiyor mu? İlla ki bir düğün vardı buralarda. Bir tur gittim geldim kampların sonuna kadar. Gece, serin, esmer örtüsünü Erdek'in üstüne kapamaya başlamıştı. Yazın düğünlere, kışın mevlid ve törenlere, seçimlerde de bardaklarda donanmış seçim arabalarına verilen, hantal kolonların körfezin sakin sularına serpilen, sesleri seçilir olduğu iyice. Onları dinledim bir süre, bir bankta oturup. Büfeden bir soda alıp bir sigara daha içtim. Onu düşünmemeye çalıştım. Sonra kalkıp şarkılarını seçebildiğim yakınlıktaki sese doğru yürüdüm. Bir oteldi bu. Havuz başından insan, süs ve çatal bıçak ışıltıları yayılıyordu havaya. Kalabalık sayılabilecek, yemekli bir düğündü. Yemek kenar masalardaydı. Pistin etrafındaki masalara sadece içki servisi yapılmıştı. Ve insanlar, mutlu kıyafetleriyle, ordövr tabaklarını tırtıklıyorlardı. Onları izlerken, "Birine mi baktım birader?" diyen bir sesle irkildim. Hafifçe sese çevirdim başımı. Ertan, Tursil Ertan, liseden sınıf arkadaşım. Derslerde hep Tursil'in reklam müziğini söyleyen, diploma almaya 3 ay kala işi yazıp okula basbayağı bıyıkla gelip giden Ertan. Oğlum senin kravatın nerede diye soran müdür yardımcısına. Hocam hela duvarına değdi. Ucu geri gelmeyince benim de midem kalktı. Çıkardım attım deyiveren. Erdekli, her iş yapan Ertan. Liseden beri bir, belki 2 kere görmüşümdür onu. Her gördüğümde daha iri, daha amca ve daha erdekli oluyordu. Ben gülümseyince kollarını açtı. Sarıldık. Naber ulan? Erze'ye geliyorsun da yerimizi mi bilmiyorsun? Bir haber vermek, etmek yok. Bilmiyordum, nereden bileyim. Görmesem de kulağıma gelirdi. Lisedeyken de öyleydi. Bir işte sebat ettiği olmazdı. Bir yere girdi mi, 2 ay çalışıp çıkan adamlardandı. Bir yeri yoktu, yerini bilmiyordum. Yahu aklımda yoktu Erze'ye gelmek dedim. Sanki uzak bir yerden gelmişim gibi. Öyle birden geliverince de düşünemedim aramayı. Düğüne mi geldin diye sordu. Tanıyor musun manyasları sen? Burada çalışıyorum bak ben de. Yiyecek içecek müdürüyüm. Düğüne gelmiştim evet. Manyasların hiçbirini tanımıyordum. Ondan gelmiştim zaten. Ama düğüne de girmem lazımdı. Dikkati başka tarafa çektim. Yiyecek içecek müdürü ne be diye sordum. Önce bir anlatacak gibi oldu. Toparlayamayacağını anlayınca vazgeçti. Yahu yiyecek içecek işleri işte boş ver. Sonra kocaman ellerinden birini sırtıma koyup içeri doğru sürdü beni. Düğün kalabalıktı. Kadınlar güzeldi. Çocuklar bu gürültüde bile gürültülü. Garsonlar tatsız. Orkestra bıkkındı. Havuzun diğer ucunda bara yürüyüp geçtim oturdum. Ertan yiyecek içecek müdürlüğü yaptığı kapı önüne dönmüştü. Sahnenin kurulduğu yer hariç düğün alanının her köşesi görülebiliyordu bardan. Bir süre sanki dünyaya yeni inmişim gibi hayretle izlemeye koyuldum onları. Bir gün kendilerinin ve yanındakilerin öleceğini unutup nasıl da neşelenebiliyor bu kadar diye geçirdim içinden. Hepsi eninde sonunda yalnız kalacak ve yalnız ölecekti. Canım sıkıldı. Bütün bu olan bitenden, bütün bu yaşadıklarımızdan, yaptıklarımızdan, biriktirdiklerimizden, gördüklerimizden sonra illaki ölecek olmak hakikati içimi vurdu. Ölmek olmasa yaşamak ne güzeldi. Oysa insanlar sırf bir gün öleceklerini bildikleri için bu kadar çok seviyorlardı yaşamayı. Ondan neşelenip duruyorlardı böyle her vesileyle toplanıp. Hem de sen böyle evde bir başına küflenmekten korkup, el de olsa insan sesine hasret yollara vurmuşken kendini, Allah'ından, kitabından bulsun, kim kimin hayalini, neşesini çalıp gittiyse. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 27.